Herkese selamlar. Rabbimizin nimetini anmak için gerçekleştirmiş olduğumuz yayınlarımız devam ediyor. Kur'an'la tanışma hikayelerini dinliyoruz. Bugünkü konuğumuz çok sevdiğimiz TV8'deki Aklımdaki Sorular programının sunucusu Birün Aktaş olacak. Kendisini çok severek, ilgiyle takip ediyoruz. İnşallah çok faydalı bir yayın olacak. Bugün Birün Aktaş'ın hikayesini dinleyeceğiz. Onun Kur'an'la nasıl tanıştığını, Kur'an'la tanıştıktan sonra hayatının nasıl değiştiğini dinleyeceğiz. İnşallah her birimiz için çok faydalı, güzel bir yayın diliyorum. Dahil olduğunda yayınımıza başlayacağız. Aralık ayı boyunca yayınlarımızı gerçekleştirdiğimiz için önceki yayınlarımızı da takip edebilirsiniz. Her gün bir başka hikayeyle buluşuyoruz. İnsanların Kur'an'la nasıl tanıştığını, bu yolda neler yaşadıklarını, tecrübelerini dinlemiş oluyoruz. Şimdi bakıyorum, Birün abla gelmiş mi? Selamlar Birin ablacığım.
Rana'cığım selamlar. Hemen geliyorum. Telefonu koyamadım. Bir
Tamam.
dakika.
Bu sırada ben de yayınla ilgili bilgi vereyim. Bugün senin Kur'an'la tanışma hikayeni dinleyeceğiz Birin ablacığım. Kur'an'la tanıştıktan sonra hayatında nelerin değiştiğini, bu yolda neler yaşadığını, tanıştıktan sonra neler olduğunu, ne gibi zorluklarla karşılaştığını böyle 20 dakikalık bir yayına sığdırarak inşallah yapmaya başlayacağız. Ben seni kısaca tanıttım. TV8'de Aklımdaki Sorular programından tanıyoruz seni. Severek takip ediyoruz. Oradaki konuşmalarını,
Hepsini
ayetlerle olan
duydum.
ilişkilerini şahit oluyoruz. Çok şükür.
Hepsini duydum Rana'cığım. Bir mukabele aynı şekilde ben de hepinizi teker teker çok seviyorum. Ne kadar emek sarf ettiğinizi yakinen biliyorum ve her birinizi de teker teker tebrik ediyorum. Dün gerekçelendirilmiş inançta yayındaydım. Aynı şeyleri Merve'ye de söyledim. Çok değerlisiniz. Zaten Kur'an'la tanışma hikayeleri başlığı altında yayın yapacağınızı öğrenince dedim ki aferin ya, süper, harika bir konu. Çünkü biz her zaman Kur'an'ı hayatımıza inşa etmenin, Kur'an'ın anlamıyla buluşmanın ne kadar önemli olduğunu hep konuşuyoruz ama Kur'an'dan önceki hayatımızla Kur'an'dan sonraki hayatımız arasında nasıl bir fark var? Daha önce nasıldı? Kur'an'la tanıştıktan sonra nasılız? Bunları hiç konuşmamıştık. O yüzden beni davet ettiğiniz için, böyle bir fırsat tanıdığınız için öncelikle teşekkür ediyorum. 20 dakikaya sığar mı? Çok emin değilim.
Sadece ben de mi gitti yoksa ben mi gittim? Aynen yani şu an geliyor birinin ablacığım. Ben yorumları kapatayım
Tamamdır.
bazen yorumlarda
Yok,
kasma kılıyor.
aslında telefonum çaldı da o yüzden
Ha,
kesilmiş olabilir.
yorumları açalım.
İnşallah
Tamamdır.
bu gece bilmeyene vesile oluruz.
Hiç vakit kaybetmeyelim. Senin hikayeni birebir de dinlemiştim ve çok güzel, çok anlamlı böyle tam bir mücadele örneği. Gerçekten çok heyecanlı bekliyorum herkesle paylaşmak için. O yüzden hemen soruyorum bekletmeden. Kur'an'la tanışmadan önceki hayatın nasıldı Birin ablacığım?
Rana'cığım, senin de bildiğin gibi benim Kur'an'la tanışmadan önceki hayatım çok zordu. Ben 9 yaşında evden ayrıldım. Benim annem Marmaris'te yaşıyor, babam Bodrum'da yaşıyor. Daha iyi bir eğitim almamız için biz 4 kardeş hep farklı okullarda yatılı okuduk. Ben de 9 yaşında evden ayrıldım. Tabii erken yaşta evden ayrılmanın getirmiş olduğu bir yalnızlık hissi. Ondan önce anneyle babayla hiç aynı evde yaşamamıştım. Çünkü onlar turizm sektöründelerdi ve çalışma saatleri çok katıydı. Dolayısıyla biz hiç aynı evde büyümedik. Ve benim çocukluğum böyle yalnızlık hissiyle geçen bir çocukluktu. Sanki her şeyle tek başıma mücadele etmek zorundaymışım gibi hissediyordum. Dolayısıyla aslında seküler de bir çevreden geliyorum. Allah ve din bizim çok gündemimizde yoktu açıkçası. Ancak ben hep kendi içimde acaba Allah var mı? Herkes yok diyor ama ya varsa, ya öldükten sonra varlığını anlarsak ve o zaman pişman olursak gibi böyle çok küçük yaşlarda kafamda dönen bir şeyler vardı. Sonra bu çocukluğumdaki yalnızlığın getirmiş olduğu herhalde psikolojiden dolayı Allah böyle benim içimde hep kızdığım zamanlar ona kızabildiğim, işte sevgiye ihtiyacı olduğu zamanlar onu sevebildiğim, sanki böyle aklımdaki bir hayali arkadaş gibiydi çok küçük yaşlardayken. Hep aslında Rana, o kadar güzel bir şey ki, yani şimdi belki söylediklerim kelime olarak çok değişik gelecek ama Allah'la mücadele içinde olmak, işte başıma iyi bir şey geldiğinde ya varsın işte bak görüyor musun varsın ki benim yaşımdaki bir insanı böyle mutlu ediyorsun, ama kötü bir şey geldiğinde de işte yoksun işte olsaydın başıma bu gelmezdi gibi sürekli böyle Allah'la mücadele halinde bir çocukluk geçirdim aslında ben. Sonrasındaysa bu mücadele beni artık yormaya başladı. Yani var mı yok mu? Şimdi çevremde birçok insan olmadığını söylüyor. Ancak ben içimde varlığını hissediyorum. Var olmasını istiyorum belki de bilemiyorum. Sonrasındaysa yavaş yavaş onu aramaya, anlam arayışına, hayatımda bir boşluğun olduğunun farkına varıp bir anlamla doldurmaya aslında ihtiyaç duymaya başladım çok erken yaşlarda. Bir de maalesef ki üzülerek söylüyorum bunu, benim hayatımın merkezinde başarı vardı Merve. Başarılı olmalıyım, işte kendimi kanıtlamalıyım. Hani yine böyle aileden uzak büyümenin getirmiş olduğu bir kanıtlama ihtiyacı, bir yere ait olma ihtiyacı ve hep böyle sanki o özlemi yaşamayayım, o özlemle yüzleşmeyeyim diye hep böyle zamanımı doldurma ihtiyacı. Aslında birazcık da mükemmel olma isteği vardı çok küçük yaşlardan beri. Başarılı da bir öğrenciydim. Nerede yarışma olursa hemen girerdim. İşte ödül alayım, işte dereceye gireyim, işte yaptığım işi en iyi şekilde yapayım düşüncesiyle hep kendimi hayata karşı dik tutmaya çalıştım. Sonrasında her şey tabii planladığı gibi gitmiyor insanın. Birazdan bunu anlatacağım. Kur'an'la nasıl tanıştığım bölümünde aslında bunu anlatmayı planlıyordum. Bir şekilde 14 yaşına kadar bu mücadele içerisinde hayatıma devam edip bu yalnızlığı işte o başarılarla o mükemmelliyetçi tavrımla tamamen absorbe etmeye çalışıp aslında. Hatta şimdi bana birazcık mükemmelliyetçisin dedikleri zaman acayip bozuluyorum. Çünkü
Bir zamanlar olmaya çalıştığım şey Kur'an'la baktığında aslında
aynen.
tamamen farklı bir bakış açısı.
O çok şey var böyle. Bir sürü şey var. Fakat mükemmelliyetçiliğin altında aslında insanın iç dünyasında o ta en içlerde kendinin bile kabul etmediği bir özgüvensizlik olduğunu düşünüyorum. Çünkü mükemmel olmaya çalışan insan hata yapmaktan kaçan, eksik olmaktan korkan insan oluyor aslında. Şimdi bunu şöyle değerlendirenler de muhakkak olacaktır. Ya öyle düşünme, işte mükemmelliyetçi olmak aynı zamanda işinin ehli olmak istemenden kaynaklanıyor olabilir, ama ben öyle düşünmüyorum. Çünkü işinin ehli olmak isteyen insanlar başarısızlıktan korkmazlar. Başarısızlıklarını bir fırsata çevirirler. Neticede biz ne biliyoruz? Ehil olmak için pişmek gerekiyor. Pişmek için düşmek gerekiyor. Düşmek için hata yapmak, acı çekmek gerekiyor. Ama ben bunların hepsinden kaçmaya çalışıp en doğruyu en iyi şekilde elimi neye atsam en güzel şekilde yapmalıyım tarzı bir düşünceyle çocukluğum boyunca aslında kendi nefsimin altında ezile ezile bir noktada dedim ki bu böyle devam etmez. Buna dur demeliyim. Ondan sonra işte bir dönem antropolojiye merak sardım. Sonra Kur'an'la tanışma hikayem başladı.
O zaman hemen o kısma geçelim. Yani buraya kadar olan kısım gerçekten her insanın hayatında işte öncesinde çok farklı şeyler oluyor. Yol bilmez, iz bilmez şekilde bir şekilde yol bulmaya çalışıyoruz. Bir rehber yok. Belki çevremizde örnekler arıyoruz. Acaba kimleri örnek alabiliriz? Rol model alabiliriz? Kimin hikayesi bize yakın olabilir? Ama Kur'an'la baktığımızda gerçekten tam olarak böyle nokta atışı bize formüller, çözümler getiriyor. O zaman hikayenin o kısmı, en güzel kısmı, Kur'an'la tanışma süreci nasıl oldu bir nabzeciğim?
Kur'an'la tanışma sürecim şöyle oldu. Ben bilime çok meraklı bir çocuktum zaten. Dediğim gibi yatakhanede büyüdüğümüz için öyle televizyon, bilgisayar, cep telefonu öyle şeylerin kullanım hakkı yoktu bütün bir hafta boyunca. Dolayısıyla mütemadiyen biz kitap okumak ve ders çalışmak durumunda kalırdık. Ben ders çalışmayı çok sevmezdim, kitap okumayı çok severdim. Ve o dönemde 14 yaşlarındayken, orta 2'ydim, benim dönemimde orta öğrenim vardı. Orta 2'ye giderken işte antropolojiye merak sardım. Sonra şimdi çevremde inanılan bir din var, bir İslam dini var. Duyuyorum, dönüyor etrafımda. Ve ben bunu insanlar Kur'an'dan öğrenerek yaşıyorlar zannederdim. Yani herkes İslam dinini, işte Kur'an diye bir kitap var, ondan bahsediliyor ve oradan öğreniyorlar. Ve bu şekilde yaşıyorlar diye düşünüyordum. Sonra antropoloji öğrendikten sonra, okumaya başladıktan sonra dedim ki ya, canlılık, canlılığın var olması bir evrim sürecine bağlıysa eğer, bu evrim sürecinde Allah o zaman bu sürecin neresinde diye düşünmeye başladım. Sonrasındaysa bu sorular iyice kafamı kurcalamaya başladıktan sonra Merve, ya şey özür dilerim Rana'cığım, din hocasına soruyorsun, seni başımdan savuyor. Yani insanda bir tebliğ aşkı olur değil mi? İnsanda bir anlatayım, öğreteyim aşkı olur değil mi? Kime sorduysam duvara tosladım ben din konusunda. Dolayısıyla kendi kendime Kur'an'ı açıp ya acaba bu evrim sürecinde Allah bunun neresinde? İşte hani o zaman ilk insan Hazreti Adem de ben evrimi okuyorum, canlılığın oluşumunu okuyorum. Bunun hiçbir yerinde Adem yok. Çamurdan da yaratılan bir şey yok. O zaman nasıl oluyor bu? Diye böyle kafamı kurcalarken sorular Kur'an'la tanıştım 14 yaşında. Fakat bu soruların cevaplarını alana kadar Nisa suresinin 34. ayeti beni böyle can evimden vurdu. Şöyle oldu. Ayette okuduğum zaman işte diyor ki kadınlarınızın baş kaldırmasından korkarsanız öncelikle onları uyarın. Daha sonra yataklarınızı ayırın. Daha sonra da dövün diyor ayet. Yani herkesin inandığı, şimdi çevremdeki herkes Müslüman ve kitap okuyarak, Kur'an okuyarak Müslüman oluyorlar ya, öyle zannediyorum ya ben. Diyor ki bu kitabı okuyup nasıl Müslüman oldular? Yani o zaman diyorum hani ortalamaya baktığımız zaman, kadınların şiddet oranlarına baktığımız zaman bu ayet burada dururken şiddet oranları az bile diye düşünmüştüm. Zaten okuyan çok yokmuş da sonrasında içimden dedim ki ya Allah'ım sen yoksun. Sen olsan, bu senin kitabınsa o zaman bu olmaz. Ve o ne oldu biliyor musun? Bak bir mealin yanlışlığı. O zaman meallerin, şimdi Kur'an'ın tek olduğunu biliyoruz. Değiştirilmeyen kitap olduğunu biliyoruz. Yaş 14. Öyle teknoloji, internetten bütün bilgilere ulaşayım. Öyle bir dönem değil. 2000 yılından bahsediyorum. Dedim ki Allah'ım o zaman sen yoksun. O zaman ben senin yokluğunu bütün kadınların canını yakacak Kur'an ayetlerini ortaya çıkararak ben senin yokluğunu savunacağım. Ben senin yokluğunu anlatabilmek için mücadele edeceğim. Ama şimdi burada bir paradoks var. Kendi içimde bunu Allah'la konuşuyorum. Hala kendi kafamdan atamıyorum. Ama yokluğunu ispatlamaya çalışıyorum.
Allah'ın yokluğunu bile Allah'a isyan ederek
Aynen öyle.
kanıtlamış diye.
Aynen öyle. Çok doğru. Sonrasında kendi kendime çalışmalar yapmaya başladım o yaşlarda. Kur'an'ın içine girdikten sonra Rana, Kur'an'ın aslında çok ahlaki değerleri olduğunu da gördüm. Fakat bu işte o kadınlara yönelik ayetler ve hani bugün yanlış çevirilerden dolayı insanların yanlış bildiği ayetler, işte yanlış kader kavramı. Çünkü yanlış kader kavramından dolayı o dönem bütün kötülükleri Allah'a yüklüyorsun. Dünyada olan bütün kötülüklerin sebebini Allah olarak görüyorsun. Çünkü diyorsun ki ya sen bizi yarattın. Bu kadar kötülük oluyor. Şimdi aynı sorularla karşılaşıyoruz ya, içim cız oluyor ya. Bu kadar kötülük oluyor dünyada ve sen bunların hiçbirine hemen engel olmuyorsun. Niye o zaman bizi yaratıyorsun? Sorusu hep bir taraftan böyle kendi içime dönerken kendimce Allah'a, işte Kur'an'a, hiç tanımadığım peygambere bir savaş açtım ve Kur'an'ın içinden beni tatmin etmeyen ayetleri çıkarıp bu ayetleri inananlara karşı koz olarak kullanmayı planlıyordum. Fakat onların dağları bile yerinden oynatacağını zannettikleri planlar Allah'ın kontrolündedir ya. Tabii bu planlar tamamen terse döndü içine girmeye başladıkça. Ne zaman ki Nisa 34 ayetinde kadınlara şiddet uygulanmayacağını öğrendiğimde, yani oradaki dövün kelimesinin, yani Arapçada darabe olan fiilin aslında ayrılmak anlamını da içerdiğini öğrendikten sonra ben bir duvara tosladım. Yani aslında ayet ne diyor biliyor musun? Kadınlarınızla problem yaşarsanız önce onları uyarın. Sonra problem devam ediyorsa, yani kafamda hep şöyle canlanıyor. Ya karıcığım, bir sorun mu var? Benimle ilgili bir derdin mi var? Gel oturalım konuşalım. Bunu halledelim de olmuyorsa de ki ya karıcığım, geçmiyor senin bu sıkıntın. İstersen ben seni birkaç gün rahat bırakayım. İstersen gel yataklarımızı ayıralım. Sen bir kafanı dinle. Ondan sonra tekrar konuşuruz. Üçüncüsünde baktım devam ediyor. Karında sıkıntı. Adam diyor ki ya karıcığım, ben sana daha fazla yük olmak istemiyorum. Sen düzelmiyorsun. Eğer istiyorsan biz ayrılalım. Muhteşem bir Kur'an ayeti. Yani muhteşem bir aslında
Çok güzel bir
istek.
çözümleme.
Muhteşem bir yol. Fakat maalesef ki bazı insanların kendi düşüncelerini, kendi ideolojilerini Kur'an ayetlerine yerleştirmeye çalışmasından dolayı ben Allah'a, kitaba ve peygambere savaş açmıştım. Bunun vebali o kadar büyük ki Allah bunu farkında olmadan yapan herkese hidayet versin.
Kaldı ki bunu ayet üzerinde değişiklik yaparak insanlara anlatıyorlar. Ayet olmamasına rağmen bir takım hikayeler, rivayetler, peygamberin söylediği iddia edilen sözler sanki Allah tarafından gönderilmişçesine insanlara zulmeden nice dindarlar, alimler, hocalar, cemaatler var ne yazık ki.
Evet. Maalesef Allah onlardan herkesi korusun inşallah. Sonra bu süreçte tabii 14 yaşında öğrenemedim ben bunları. Ben bunları 20 yaşında öğrendim Merveciğim. Çünkü 14 yaşında ben bu mücadeleyi bıraktım. Yani Allah'la olan mücadeleyi, kendi içimle olan kavgayı artık bırakmak istedim ve dolayısıyla Kur'an'dan biraz uzaklaştım. Ne zaman ki 20 yaşına geldim, ben bir trafik kazası geçirdim 20 yaşında. 2 gün içerisinde 2 tane trafik kazası geçirdim ve bir tanesi ölümlüydü. O trafik kazasından sonra ben üniversite 2. sınıfa gidiyordum. Kazadan sonra ertesi gün ben bir daha dışarı çıkamamaya başladım. Şimdi ilk trafik kazasını geçirdik, 7 tane arabaya çarptık. Ertesi gün emniyete ifade vermeye giderken yolda tekrar kaza yaptık ve bir teyzenin ölümüne sebep oldu. Taksi şoförü, taksinin içindeydim ben. Sonrasında bu durum maalesef beni çok sarstı ve ertesi gün dışarı çıkamamaya başladım. Okulumu sadece sınavlara giderek bitirdim. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler mezunuyum ben. Dediğim gibi başarı odaklıydım. Çok başarılı bir okul hayatım vardı. O dönem kariyer planlarım vardı. Hocalarımdan gelen iş tekliflerim vardı. Hayallerim vardı. Yani bir günde elimdeki bütün her şeyi yitirdim. Ve bu süreç 7 yıl sürdü. 7 yıl tedavi oldum. Zor bir süreçti ve bu 7 yıl içerisinde benim çok vaktim vardı okumak için. İşte bu 7 yıl içerisinde Kur'an'la daha haşır neşir olup bazı olguları yanlış bildiğimi, düzeltilmesi gereken, yani kendi içimde düzeltmem gereken birçok şey olduğunu o süreçte anladım. Sonrasında ise zaten hepimizin yaşadığı gibi o muhteşemliğe kapılıp o insan elinden çıkamayacağını anladığın noktada hayranlık duyup, merak duyup, seni inşa etme gücüne tanıklık ettiğin o kitap var ya, işte onu anladığın noktada zaten onun sana öğretileriyle yaşamak için elinden gelen tüm çabayı gösteriyorsun. Benim de böyle bir sürecim oldu. Aslında daha çok uzun uzun örneklendirerek anlatırım ama çok da vaktini almak istemiyorum kimsenin. Önemli olan şey, hayatımın merkezine koyduğum anlamlar bir günde uçtu gitti.
Evet,
O
tek bir
yüzden
an tek yönetiyor.
hayatımızın merkezine koymamız gereken anlam yok olmayacak bir anlam olmalı. Çünkü yokluğuyla bizi kederlendirecek hiçbir şeyin varlığı bizi güçlendiremez.
Çok
Ben
güzel
merkeze
söyledin.
bambaşka şeyler koymuştum. Gidince dağıldım. Çok uzun yıllar mücadele ettim. Çok uzun yıllar savaştım. Allah'a çok şükür. Bu savaşı kazandım. Ve enteresan bir şekilde de bipolar hastasıydım ben ve bipolar hastalarının ömürleri boyunca yani %95'inin sadece iyileşebildiğini o dönem öğrenmiştim. Ancak inşa olmaya başladıktan sonra Rana bir sabah kalktığımda hiçbir şeyim yoktu. Bunun geçici olacağını düşünmüştüm. Ertesi sabah kalktığımda da hiçbir şeyim yoktu. Ertesi sabah kalktığımda da sonra aylar sonra artık dedim ki ben evet değişiyorum. Bu kitap muhteşem. Ve benim artık kaybettiğim bu zamanı yakalamam lazım. Benim artık yavaş yavaş toplum içine çıkmam lazım. Yani o artık zaten o kariyer hedefleri, o başarı istekleri yok. Ne isteği var biliyor musun? Hayatımı Allah rızası için yaşamak var. Ve bu öyle büyük bir motivasyon ki o ulaşmak istediğin en büyük başarıdan daha üst bir yere ulaşmak istiyorsun. Allah'ın rızasını kazanmak için. Bu o kadar muhteşem bir motivasyon ki yani aslında o 7 yıllık süreçte ben yoktum. Yaşamaya ara verdim ve o muhteşem ilahi kaynakla bizim kutsal kitabımızla buluştuktan sonra tekrar yaşamaya, tekrar inşa olmaya, hayata yeniden başlayıp çok daha güzel işler yapmak için, Allah rızasını kazanmak için yaşamaya adadım hayatımı ve anlamı da burada buldum. Merkeze de bu düşünceyi yerleştirdim. İnşallah da ömrümün sonuna kadar aynı düşüncelerle daha çok gelişe gelişe, daha çok insana dokuna dokuna, hayata değer katarak yolumuza devam etmeyi Allah hepimize nasip etsin inşallah.
İnşallah Rahmanımızın üzerimizdeki nimetini anmamıza gerçekten güzel bir vesile oldu bu yaşadığın tecrübeler, hikayeler. Tabii 20 dakikaya o duygu dünyanı, yaşadığın deneyimleri, korkuları, acılarını, endişelerini sığdırmak çok zor.
Evet.
Ancak eminim ki izleyiciler arasında da benzer süreçleri yaşayan nice insan vardır. O yüzden Allah'ın nimetini anmada bu gibi hikayeleri dinlemek gerçekten güzel bir vesile oluyor. Aslında süremiz kalmadı ancak son bir soru daha soracağım Birin ablacığım. Son soru şu. son soru şu. Kur'an'la tanıştıktan sonra hayatında neler değişti?
Kur'an'la tanıştıktan sonra hayatımdaki her şey değişti. Bir kere ben değiştim. Bambaşka bir insan oldum. Ya bambaşka bir insan oldum değil ama daha güzel bir insan olabilmek için elimden gelen çabayı gösterdim. Allah'ın sevebileceği kullarından olmak için, o mümin kullarından olmak için, takva sahibi kullarından olmak için elimden ne geliyorsa, Kur'an benden ne istiyorsa, Allah benden ne istiyorsa yapmaya çalışan bir insan haline geldim. Ve bu çabadan da kendi içinde mutluluk duyan bir insan haline geldim. Daha da önemlisi benim gibi çok insanın olduğunu öğrendim. Yani benim geçtiğim yoldan geçen çok insanın olduğunu, çok değerli insanların bu dünyada olduğunu öğrendim. Allah'a çok şükür onlarla buluşabildim. Sizlerle buluşabildim. Sizin gibi genç beyinlerle, sizin gibi akıllı gençlerle, aydın gençlerle buluşabildim. Ve bundan sonraki hayatımı ben sizler için ne yapabilirim? Ben etrafımdaki insanlar için ne yapabilirim? Neyi daha iyi yapabilirim? Mantığıyla yaşamaya karar verdim ve Allah'ın izniyle de o doğrultuda yaşıyorum. Ondan önce kendimle ilgili hırslarım vardı, yapmak istediklerim vardı. Şimdi Allah'la dinle ilgili ve çevremdeki insanlarla ilgili yapmak istediklerim var. Bu aslında büyük bir değişim ama çok güzel bir değişim. İnsanın kendi iç dünyasında insanı çok mutlu eden bir değişim.
Şükürler olsun. Gerçekten çok güzel bir yayındı. Yani ben tekrar böyle o coşkuyu, heyecanlıyı içimde canlandırmak senin tecrübelerinle bana çok iyi geldi. İnanıyorum ki dinleyicilere de öyle gelmiştir. Herkesin gerçekten
İnşallah.
bambaşka hikayeleri var. Allah'ın üzerimizdeki nimetleri başka başka, çeşit çeşit. Böyle insana özel, insana özgü hikayeler barındırmamız için Allah öyle olaylarla karşılaştırıyor ki yani bizim acı olarak görebileceğimiz nice şey Hani bir ayette Allah diyor ya, sizin şer gördüğünüzde hayır, hayır gördüğünüzde şer olabilir. Siz bilmezsiniz, Allah bilir. Allah gerçekten her şeyi bilen, her şeye kadir olan, çok merhametli olan, çok iyi hüküm veren, kullarına karşı çok şefkatli olduğunu söyleyen, sevginin kaynağı, Vedud diye bir ismi var mesela. Hem seven hem de sevilen, çokça sevilen. Bunlara şahit olmak çok güzel. Ayetleri bilebilmek ve üzerimizdeki yansımaların, insan da bir ayet çünkü. Başta antropolojiden bahsetmiştik. Yani bilimle, ilimle, böyle araştırarak, sorgulayarak inşallah nice ayete ulaşabiliriz. Nice ayetin yansımalarını kendi hayatımızda görebiliriz ve biz de yansıtabiliriz o ışığı diyerek. Son sözlerim varsa onları alalım Birin ablacığım, ardından da yayını sonlandıralım.
İnşallah çok güzel dilekler bunlar Rana'cığım. Son kez şunu söyleyebilirim. Eğer biz Sırat-ı Müstakim'i bir otoban olarak hayal edersek, neticede herkes o yolda bir şekilde buluşmak için çaba sarf ediyor. Yan yollardan kimisi farklı tabelalar görüyor, kimisi farklı trafik ışıklarından geçiyor, kimisi yavaşlıyor, kimisi hızlanıyor. Bu yolda arabanın içinde yanımızda bize eşlik eden birileri oluyor ya da tek başımıza yolda devam edebiliyoruz. Ama herkes yan yollardan aynı otobana bağlanıp bir şekilde o yolun sonuna ulaşmaya çalışıyor. İnşallah hayırlarda yarışanlardan olabilmeyi Allah nasip etsin. İnşallah bu yolda daim olabilmeyi nasip etsin Allah. İnşallah güzellikleri etrafımıza yayalım. Öncelikle kendimizi hatırlatalım. Her daim kendimizi hatırlatalım. Her daim Kur'an'la iç içe olalım. Hiç unutmayalım, hiç hayatımızdan çıkarmayalım inşallah. O bize rehber olsun ve Allah da inşallah çabalarımızdan razı olsun.
İnşallah tüm güzel dualarını amin diyerek yarın bir başka yayınımızla 20.00'da Genç Akıl'da olacağız tekrar. Konuğumuz olduğun için çok teşekkür ederim Birin ablacığım. Aklımdaki sorular eminim ki duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur zaten. TV8'de her cuma gecesinde yayınlanmaya
Yani bu
devam
gece.
ediyor. Onu da tekrar söyleyelim. Yani bu gece, aynen bugün cuma.
Evet.
Sizi çok seviyoruz. Emre Dorman'da, seni de inşallah nice güzelliklerde yan yana oluruz. Birlikte üretmeye de devam ederiz
İnşallah.
diyerek yayını sonlandıralım.
İnşallah. İnşallah. İnşallah Rana'cığım. Allah'a emanet ol. Biz seni daha çok seviyoruz. Hoşça kal.
Hoşça kal.